Ayrım 90. 5.
Sayfa 736. Evet, beraber kararlaştırdık bunu ama katil ben değilim. Yalnızca cinayeti işlemesine göz yumdum, o da korkumdan. Smerdyakov kendisine de bir ceza verileceğini ama bu cezanın asıl katilinkinin yanında hiç kalacağını anlardı elbette. O zaman ister istemez itiraf edecekti. Oysa olmadı bu. Katilin onu suçlamasına, bütün suçu ona yüklemesine karşılık Smerdyakov ortaklıktan hiç söz etmedi. Dahası var, suçluya paralardan, işaretlerden kendisinin söz ettiğini, yoksa onun bunlardan hiçbir zaman haberdar olamayacağını da itiraf etti. Gerçekten de suç ortağı, suçlu olsaydı, bunları katile kendisinin söylediğini bu kadar kolay itiraf eder miydi? Tam tersine konuşmamak ister, gerçeklerin anlaşılmaması için çalışırdı. Ama bunların hiçbirini yapmadı. Suç ortaklığıyla suçlanmaktan korkmayan, masum olduğuna inanan bir insan yapar bunu ancak. Sara nöbetinin, bütün bu olayların sinirlerini bozması sonucu intihar etmesi de caba. Kendini asarken kendi el yazısıyla şöyle bir de not bırakmış. Kendi isteğimle kıyıyorum canıma. Nota, katil Karamazov değil benim diye eklese ne değişirdi onun için? Ama eklemedi bunu. O kadar da mı vicdansızdı? Sonra demin 3000 ruble getirdiler buraya. Şurada delillerin bulunduğu masanın üzerindeki zarftan çıkan paradır bu. Dün Smerdyakov'tan aldım. Deminki yürekler parçalayıcı olayı sizler de unutmadınız umarım sayın jüri üyeleri. Yeni baştan her şeyi anlatacak değilim. Yalnızca çok küçük oldukları için bellekte kalmayabilecek birkaç önemsiz ayrıntıdan söz edeceğim. Bu konuda şöyle söyleyeceklerdir. Smerdyakov dün vicdan azabından parayı geri verdi, sonra da intihar etti. Öyle ya, vicdan azabı çekmeseydi vermezdi parayı. İvan Karamazov'un da söylediği gibi, cinayeti kendisinin işlediğini Smerdyakov ilk kez dün akşam itiraf etmiş olmalı ona. Yoksa bu zamana dek saklar mıydı bunu? Tutalım ki doğrudur bu. Peki ama masum sanığı yarın yargılayacaklarını bile bile pusulaya niçin yazmadı gerçeği? Yalnızca para delil olamaz. Söz gelimi ben ve şu anda burada bulunan iki kişi daha, bir hafta önce rastlantıyla İvan Fyodorovich Karamazov'un %5 faizli 5000'er rublelik iki tahvili bozdurulmak üzere il merkezine yolladığını öğrendik. Bununla şunu söylemek istiyorum. Herkes de para olabilir. Gelip bu paranın şu kutudan ya da zarftan çıktığını iddia etmek kesin delil sayılamaz. Nihayet gerçek katilden böylesine önemli bir şey öğrendiği halde evine gidip rahat rahat uyuyor İvan Karamazov. Niçin hemen gerekli yere iletmemiş bu haberi? Sabahı beklemesinin nedeni neydi? Sanırım şöyle düşünmeye hakkım var. Bir haftadan beri süren hastalığı, hayal gördüğünü, sokakta çoktan ölmüş tanıdıklarıyla karşılaştığını, doktora da ahbaplarına da söylemişti. Sinirlerinin dün iyice bozulması sonucu, Smerdyakov'un intihar ettiğini duyunca şöyle düşünüyor. Nasıl olsa öldü. Suçu onun üzerine yükleyip ağabeyimi kurtarabilirim. Param var. 3000 rubleyi Smerdyakov intihar etmeden önce bana verdi derim. Bunun hiç de dürüst bir hareket olmadığını söyleyeceksiniz. İnsan kardeşini kurtarmak için bile olsa ölüye iftira etmez diyeceksiniz. Öyle ama ya bunu bilmeden yaptıysa? Ya uşağın birdenbire ölümü onu sarstığı için katili o sandıysa? Ne durumda olduğunu demin gördünüz. Ayakları üzerinde duruyor, konuşuyordu ama aklı neredeydi? Hasta tanığın ifadesinden sonra bir delil, sanığın Bayan Verhovtseva'ya yazdığı bir mektup çıktı ortaya. Cinayetten iki gün önce yazılmış olan bu mektupta, sanık babasını nasıl öldüreceğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Cinayetin nasıl işlendiği apaçık ortada. Fyodor Pavlovich mektupta yazıldığı gibi öldürülmüştür. Katil de bu mektubun yazarıdır. Evet sayın jüri üyeleri, gerçek budur. Sevgilisinin içeride olduğunu sanırken babasının penceresinin dibinden saygıyla ayrılmadı. Böyle bir şeyi düşünmek bile gülünçtür. İçeri girip işini bitirdi. Nefret ettiği babasını, rakibini görür görmez bütün benliğini kaplayan öfkenin etkisiyle cinayeti işlemiş olacak. Havan eliyle bir vuruşta yapacağını yaptıktan, her yanı inceden inceyi arayıp, sevgilisinin orada olmadığını anladıktan sonra, elini yastığın altına sokup, şimdi deliller arasında duran, içi para dolu zarfı almayı da unutmadı. Tecrübeli, üstelik cinayeti para için işlemiş bir katil olsaydı, boş zarfı orada cesedin yanında bırakır mıydı? Söz gelimi, katil Smerdyakov olsaydı, zarfı kurbanının başucunda açmaya uğraşmadan olduğu gibi götürürdü. Çünkü o zaman cinayetin para için işlendiği de anlaşılmazdı. Sorarım size sayın jüri üyeleri, katil Smerdyakov olsaydı boş zarfı orada bırakır mıydı? Hayır, çılgın bir öfkeye kapılmış, düşünme yeteneğini yitirmiş bir katilin işidir bu. Hırsızlıkla ilgisi olmayan, hayatında hiçbir şey çalmamış bir katilin işi. Şimdi de yastığın altından zarfı bir hırsız gibi değil, parasını çalan hırsızdan onu geri alan bir kimse gibi çıkarmıştı. Çünkü bu 3000 rublenin onun olduğuna kesinlikle inanıyordu Dimitri Karamazov. İlk gördüğü zarfı hemen yırtıp içinde para olup olmadığına bakıyor, sonra 3000 ruble cebinde, kendi aleyhine büyük bir delil olabilecek yırtık zarfı yerde bıraktığını bile düşünemeden koşarak çıkıyor. Katil Smerdyakov değil, Karamazov olduğu içindir bu böyle. Düşünmemiş, kestirememiştir. Zaten düşünecek durumu mu vardı? Kaçarken bacağına yapışan uşağın bağırdığını duyuyor. Uşak başının tepesine yediği havan eliyle yerde yuvarlanıyor. Sanık ona acıyıp duvardan iniyor, yanına gidiyor. Düşünün bir kez, acıyıp bir yardımı dokunabilir mi diye uşağın yanına gittiğini iddia ediyor. Böylesine duygululuk gösterilecek bir an mıdır bu? Hayır, cinayetinin tek tanığının ölüp ölmediğini anlamak için atladı duvardan. Bundan başkası ne akla sığar ne de mantığa. Dikkatinizi çekerim, Grigori ile hayli uğraşıyor, mendiliyle başını siliyor, öldüğüne iyice kanaat getirdikten sonra eli yüzü kan içinde, deli gibi oraya sevgilisinin evine koşuyor. Ellerinin kanlı olduğunu, bu yüzden onu hemen yakalayacaklarını nasıl oluyor da düşünmüyor. Oysa sanık, elinin yüzünün kan içinde olduğunu umursamadığına inandırmaya çalışıyor bizi. Bu olabilir işte. Katiller cinayeti işledikten sonra hep böyle düşünürler. Bir yanda kahredici bir kurnazlık, öte yanda aşırı saflık. Zaten o anda yalnız bir şey, onun nerede olduğu vardı kafasında. Sevgilisinin nereye kaçtığını bir an önce öğrenmesi gerekiyordu. Gene onun evine koşuyor, orada hiç beklenmedik, ürkünç bir haberle karşılaşıyor. Sevgilisi Mokroye'ye ilk göz ağrısının yanına gitmişti. 9. Tam yol psikoloji. Dolu dizgin giden troika. Savcının konuşmasının sonu. Bütün sinirli konuşmacılar gibi olayların sırasını kaçırmamaya çok dikkat eden Ippolit Kirilloviç, konuşmasının burasında ilk göz ağrısı üzerinde hayli durdu. Bu konuda oldukça ilginç şeyler de söyledi. Sevgilisini herkesten çılgın gibi kıskanan Karamazov, İlk göz ağrısının karşısında yelkenleri birden suya indiriveriyor. Kendisi için bu yeni tehlikeyi daha önce hiç umursamaması da çok garip. Ama bu tehlikenin henüz uzakta olduğunu sanıyordu. Zaten Karamazovlar içinde bulundukları zamanı yaşamaya bakan insanlardır. Bunu sevgilisinin bir uydurması sanıyordu belki de. Ne var ki birden ortaya çıkan bu yeni rakibi kadının, belki de onu sevdiği için şimdiye dek sakladığı kuşkusu hasta yüreğine bir ok gibi saplanıyor. Bu kuşku yumuşatıyor onu. Sayın jüri üyeleri, sanığın ruhunda ortaya çıkan bu ani değişikliğin üzerinde durmadan geçemeyeceğim. Görünüşte böyle bir duyguya hiç de yatkın olmayan ruhunda birden gerçeğe duyulan aşırı bir istek, kadına onun haklarına karşı bir saygı belirmişti. Hem ne zaman olmuştu bu? Onun için ellerini babasının kanına buladığı bir anda. Evet, elini kana bulayarak her şeyini kaybeden bu genç, kendi kendine şöyle soruyor olabilirdi. Canımdan çok sevdiğim kadın için ilk göz ağrısının, onu bir zamanlar mahvedip kaçtıktan sonra, pişman olup yepyeni bir sevgiyle, dürüst evlenme önerisiyle, mutlu bir hayat vaadiyle geri gelen erkeğin yanında ne önemim olabilir benim? Oysa ben ne verebilirim ona şimdi, ne vaat edebilirim? İşlediği cinayetin ona bütün yolları kapadığının, artık yaşaması gerekmeyen, idama mahkum bir katil olduğunun farkındaydı Karamazov. Bu düşünce perişan ediyordu onu. Birden çılgın bir düşünce geliyor aklına. İçinde bulunduğu korkunç durumdan kurtulmak için bir Karamazov olarak böyle düşünmek zorundaydı zaten. İntihar düşüncesi bu. Rehin bıraktığı tabancalarını almaya Perhotin'in evine giderken, yolda biraz önce elini babasının kanına bulamasına neden olan paraları çıkarıyor cebinden. Şimdi ona çok gereklidir bu para. Karamazov ölüyor, Karamazov intihar ediyor. Uzun zaman herkes bunun sözünü edecekti. Şair ruhu alevlenmişti bir kere. Nasıl bir insan olduğunu gösterecekti. Onun yanına, onun yanına gideceğim. Görülmemiş bir şölen vereceğim orada. Yıllarca ağızdan ağza dolaşacak bir şölen. Sarhoş çığlıklarının, çingene kızlarının saçma şarkılarının, danslarının arasında sevdiği kadının yeni mutluluğunun onuruna kadeh kaldıracak. Sonra da ayaklarının dibinde beynine bir kurşun sıkacaktı. Bir gün Mitya Karamazov'u anımsayacak, Mitya'nın onu ne denli sevdiğini anlayacak, Mitya'cığı için ağlayacak. Evet, duygulu, coşkundu. Karamazov'lara özgü bir taşkınlık, heyecan vardı içinde. Ama sayın jüri üyeleri, başka bir şeyin baskısı da vardı ruhunda. Kafasının içinde zonkluyor, yüreğine öldüresiye zehir saçıyordu. Bu bir şey vicdanıydı sayın jüri üyeleri. Vicdanının yargısı, korkunç azabı. Ama tabanca her şeyi halledecekti. Tek çıkar yol tabancaydı. Karamazov'un o anda öte yanda ne olacak diye düşünüp düşünmediğini, bir Karamazov'un böyle hamletvari şeyleri düşünüp düşünemeyeceğini bilmiyorum. Hayır sayın üyeler, onlarda hamletler, bizde ise henüz Karamazov'lar var. İpolit Kirilovich burada Perhotin'in evindeki dükkandaki olayları anlattı. Tanıkların doğruladığı Mitya'nın birçok sözünü, davranışını yineledi. Çizdiği tablonun dinleyiciler üzerinde büyük bir etkisi olmuştu. Olayların birbirini tamamlaması iyice inandırmıştı onları. Bu çılgın, kendini savunmayı bırakmış adamın suçlu olduğundan artık hiç kimsenin kuşkusu kalmamıştı. İpolit Kirilovich, suçunu saklaması gereksizdi artık diyordu. 2-3 kez az kaldı söyleyecekti babasını öldürdüğünü. Tanıkların ifadelerini anımsattı burada. Yolda arabacıya bile şöyle söylemiş. Arabanla bir katil götürdüğünün farkında mısın? Ama her şeyi söylemesi olanaksızdı. Önce Mokroye'ye gitmesi gerekiyordu. Ama orada neler beklemekteydi zavallıyı? Mokroye'ye varınca ilk göz ağrısının hiç de öyle sandığı gibi önemli bir rakip olmadığını, sevgilisinin yeni mutluluğuna kadeh kaldırmasının da istenmediğini görüyor. Tanıkların ifadelerinden olayları biliyorsunuz zaten sayın jüri üyeleri. Karamazov'un rakibine üstünlüğü gün gibi açıktır. İşte burada değişiklik, belki de ömründe görmediği, göremeyeceği bir değişiklik oluyor. Kesinlikle kabul etmek gerekir ki sayın jüri üyeleri, İpolit Kirilovich'ti burada. Hakarete uğramış doğayla suçlu bir kalbin öcü, insan adaletinden çok daha güçlüdür. Öyle ki verilen ceza katili olduğu kadının da onu sevdiğini, onun için ilk göz araktığını, onu Mitya'cığını yepyeni bir hayata çağırdığını, ona mutluluk vaat ettiğini öğrendiği anda Karamazov'un duyduğu dehşeti, Ruhsal acıyı anlatamam. Hem ne zaman oluyor bu? Onun için her şeyin bittiği bir anda. Sırası gelmişken, sanığın o anda içinde bulunduğu ruhsal durumun daha iyi anlaşılması için çok önemli bir nokta üzerinde kısaca duracağım. Kadın, sanık için son dakikaya dek erişilmez yücelikte, ölesi varlıktı. Peki ama niçin intihar etmedi Karamazov? Kararından caydı, hatta tabancasının nerede olduğunu unuttu. Kadına karşı duyduğu yakıcı, daha çekici, hoş görünen, kendini onun gibi eğlenceye kaptırmış sevgilisinin yanından ayrılmıyor, onu derin bir hazla seyrediyor, karşısında eriyip kaybolmak istiyordu. Bu çılgın tutku bir an için değil, yakalanma korkusunu, her çeşit vicdan azabını bile yenecek güçteydi. Ama bir an için yalnızca bir benliği üç yönden müthiş bir baskı altında olan sanığın o geceki ruhsal durumunu tahmin etmek güç olmasa gerek. Bir yandan içki, eğlence, gürültü, dans, çığlıklar ve o. İçtiği şaraptan yanakları al al olmuş, şarkı söyleyen, dans eden, çakır keyif ona bakıp bakıp gülümseyen sevgilisi. Bir yandan uğursuz sonun henüz uzakta oluşunun, hiç değilse yakın sayılamayacağının verdiği iç huzuru. Öyle ya, ancak ertesi gün, en erken sabah gelip yakalayabilirlerdi onu. Demek ki birkaç saati vardı. Uzun bir zamandı bu, çok uzun. Birkaç saatte çok şeyler olurdu. O andaki ruhsal durumunu asılmaya götürülen bir ölüm hükümlüsününkine benzetiyorum. Arabada kalabalığın arasından ağır adımlarla geçip başka bir sokağa sapacak. Ancak o sokağa da geçtikten sonra korkunç alana çıkacak bir ölüm hükümlüsüne. Adamın yolun başındayken önünde sonsuz bir hayat varmış gibi bir duygu içinde olduğunu sanıyorum. Araba yavaş yavaş ilerlerken telaşa kapılmaz, ikinci sokağa sapmasına daha vardır. Yol boyunca sıralanmış, soğuk, meraklı bakışlarını ona dikmiş binlerce insana umutsuzluğa düşmeden bakar. Kendisinin de onlar gibi bir insan olduğunu sanır hala. İşte ikinci sokağa da saptı araba. Ama ne önemi var? Upuzun bir sokak var önünde daha. Araba ilerledikçe hep şöyle düşünür. Daha çok yol var önümde. Son ana, alana çıkana dek böyle sürer bu. Karamazov'un da aynı ruhsal durum içinde olduğu kanısındayım. Henüz farkına varmamışlardır diye düşünüyordu. Bir şeyler düşünmek, kendimi savunmak için çok zamanım var. Şimdi onun yanındayım ya, öyle de güzel ki. Kafasının içi karmakarışıktır. Ama parasının yarısını ayırıp bir yere saklamayı gene de akıl edebiliyor. Birkaç saat önce babasının yastığının altından aldığı 3000 rublenin açıklayamam. Mokroe'nin yabancısı değildir. Daha önce de 2 gün eğlenmişti orada. Bu büyük ahşap evin bilmediği deliği yoktur. 1500 rubleyi yanmadan biraz önce bir tahta aralığına ya da döşemedeki yarıklardan birinin içine saklamıştır. Niçin mi? Ne demek niçin? Beklenilen fırtına her an kopabilirdi. Onu nasıl karşılayacağını henüz bilmiyordu, zamanı yoktu zaten. Üstelik beyni de zonkluyordu, bir kuvvet ona çekiyordu onu. Paraya gelince, nasıl olsa her durumda gereksinimi vardı paraya. Parası olan kimsenin her yerde bir değeri olurdu. Öyle bir anda böylesine ince bir düşünce olağan görünmüyordur size belki. Ne var ki sanık bu olaydan bir ay önce kendisi için gene öyle önemli, uğursuz bir anda elindeki 3000 rublesinin yarısını ayırıp bir beze diktiğini iddia ediyor. Bu doğru olmasa bile, doğru olmadığını biraz sonra kanıtlayacağız. Bu düşüncenin Karamazov'a hiç de yabancı olmadığı, böyle bir şeyi aklından geçirdiği ortadadır. Dahası var, sorgu yargıcına 1500 rubleyi beze diktiğini söylerken, oysa aslında böyle bir şey yoktu. Belki de bunu hemen orada uyduruvermişti. 2 saat önce parasının yarısını ne olur ne olmaz diyerek üzerinde bulundurmamak için ayırıp evin bir yerine saklamış olması bu konuda yardımcı olmuştur ona. İki sonsuzluk sayın jüri üyeleri. Bir Karamazov'un aynı anda iki sonsuzluğunu unutmayın. Evin her yerini aradık ama bir şey bulamadık. Bu para belki hala oradadır. Belki de ertesi gün birisi almış, getirip sanığa vermiştir. Kendisini yakaladığımızda sevgilisinin yanındaydı. Kadın karyolaya yatmış, o da yere diz çöküp kollarını ona uzatmıştı. Kendinden öyle geçmişti ki onu tutuklamaya gelenlerin ayak seslerini bile duymadı. Vereceği yanıtları da hazırlamamıştı henüz. Hazırlıksız basılmıştı. İşte şimdi de yargılarının kaderi üzerine kesin kararı verecek insanların karşısında bulunuyor. Sayın jüri üyeleri, iş hayatımızda insanlar adına dehşete düştüğümüz anlar vardır. Karşımızdaki suçlunun artık her şeyin mahvolduğunu fark edip kurtulmak için çırpındığını gördüğümüz anlardır bunlar. Yalvaran, ağlamaklı bakışlarla gözlerimizin içine bakar, yüzümüzden kafamızın içindekileri anlamaya çalışır, ne yandan vuracağımızı bilmediği için tetikte bekler, binlerce plan kurar kafasının içinde ama gene de konuşmaktan, açık vermekten korkar. İnsan ruhunun küçüldüğü bu anlar, bu iç acısı, bu kendini savunmak için gösterilen son çaba korkunçtur. Bazen savcının bile suçluya acıdığı olur böyle anlarda. O gün bunların hepsine tanık oldu. Pek şaşırmıştı. Dehşet içinde ağzından birkaç sözcük kaçırdı. Kan, hak ettim bunu. Ama çabuk toparlandı. Ne söyleyeceğini, nasıl söyleyeceğini bilmiyordu henüz. Babamı ben öldürmedim. Şimdilik arkasına saklandığı tahta perde buydu. Belki sonra daha dayanıklı bir savunma duvarı kurabilirdi. Baştan ağzından kaçırdığı, suçlu olduğunu gösteren sözleri, yalnız Grigori'nin öldürülmesinde suçlu olduğu tutarsız hale getirmeye çalışıyordu. Grigori'yi ben öldürdüm, evet. Babamı kim öldürdü, kim? Benden başka kim olabilir bu? Bu anlamlı soruyu, bu hayvansal kurnazlığı, bu saflığı, Karamazovlara ver, benden kuşkulanmayasınız. Öldürmek istedim baylar diye itiraf ediyor. Ama pek acele ediyordu, müthiş sabırsızdı. Gene de suçsuzum, ben öldürmedim onu. Öldürmek istediğini saklamıyor bizden. Benli içten olduğumu görüyorsunuz işte. Hadi benim öldürmediğime inanın öyle. Tam bu anda sorgu yargıcı pek basit bir soru sordu ona. Merdiyakov öldürmüş olmasın?